Baldaki tuz, Yaşar Kemal.
Ayrım 14.
Ağa kimdir? Bildiğimce anlatayım. 1. Şimdi ağaların en önemlileri aşiret başkanları, oba, kabile başkanlarıdır. Bunlar daha çok Doğu Anadolu beyleri, ağalarıdır. Beylikler babadan oğuladır. Ağaların gücü zenginliklerinden gelir. Oba beyleri olmadıkları halde onları zenginlikleri aile olarak halkın üstüne hakim kılmıştır. Bey olmadıkları halde Osmanlılar bu zengin, güçlü ağaları da beyleri gibi tanımış, rütbeler vermiştir. Halk onlara bey değil, ağa diye bakar. Çoğunluk bunların beylerden farkı olmamıştır. Benim bildiğim beylerin, bir örnek olarak veriyorum, özel hapishaneleri olmuştur da ağaların olmamıştır. Bey hem yargıç hem hapishaneci olmuştur. Günümüzde bu beylerin çocukları sahip oldukları köylerden dolayı Cumhuriyet devrinde hükümet bunların elinden hapishaneyi, halkı yargılama işini almıştır. Eski güçlerini daha sürdürüp gidiyorlar. Eskiden bir derebey halka %100 hükmederdi. Halkın gideceği tek kapı derebey kapısıydı. Cumhuriyetin ilk günlerinde beyler toparlanıncaya kadar halk rahat bir soluk almıştır. Sonra ne olmuştur? Ellerinde para olan, güç olan ağalar, beyler yavaş yavaş hükümete sokulmaya başlamışlar. Gelenek de onlara yardım ettiği için halkla hükümet arasında bir köprü olmuşlardır. Onlarsız halk hükümet kapısında hiçbir işlerini gördürememeye başlamıştır. Şunu şurada açıkça yazayım da gözden kaçmasın. Cumhuriyetten sonra bir kısım derebeyler ortadan kalkmıştır. Bunlar topraklarını har vurup harman savuran derebey çocuklarıyla eski derebeyliklerini olduğu gibi sürdürmeye çalışan, ekonomik güçleri olmayan derebey çocuklarıdır. Sırtlarını ekonomik güce dayayan derebeyleri hem nüfuzları hem de ekonomik güçleriyle sürüp gelmektedirler. Demokrasiden sonra bunlar partilere girmişler, ellerinde oy olduğu için hemen birinci plana geçmişlerdir. Biz seçimlerde hangi parti kazanacak yoklamasına çıktığımızda kaç ağa bu yanda, kaç ağa şu yanda diye yoklama yapar, ağaların güçlerini ölçer, ona göre sonucu gazetemize bildirirdik. Seçim tahminlerini bu şekilde kolaylıkla yapardık. Bir de bunlarla paralel tay giden bir şeyhlik kurumu vardır. Şeyhler de din nüfuzundan faydalanan kimselerdir. Şeyhlik kurumu da babadan oğula kalan bir kurumdur. Aynı derebeylik gibi. Ellerinde ekonomik gücü olmayan, yalnız şeyhlik gücüyle kalan şeyhler, zamanla güçlerini, yani bütün güçlerini yitirmişler, sırtlarını ekonomik güce dayayan şeyhler, eskisinden de daha çok halk üstündeki hakimiyetlerini sürdürmüşlerdir. Şeyhler de beyler, ağalar gibi halkla hükümet arasında aracı olmuşlardır. Cumhuriyet çağında bizim sandığımız gibi, hükümetin halkla öyle direkt bir ilişkisi olamamıştır. Yazık ki bu bir gerçektir. Ağalar hiçbir zaman hükümetle halk arasını boş bırakmamışlardır. Bunu kaldırmaya da hükümetlerin gücü yetmemiştir. Bizim tarihimizde derebeylerin gücünü hep hükümet sağlamıştır. Cumhuriyette verilen halkçılık savaşlarına rağmen bunun önüne geçilememiştir. Bunun önüne geçmek öyle lafla, avurla, zavurla olmuyor. Ağaları hükümetten ayıracak, onları ortadan kaldıracak bir sisteme yönelmek gerekiyor. Bundan da hükümetlerimiz her zaman kaçınmışlardır. Ağaları derebeylerini ortadan kaldırmak için savaşlar yapılmamış, niyetlenilmemiş değil, buna niyetlenen %100 onlarla savaşacak gücü kendilerinde bulamamışlar, attıkları adımları her zaman geri almışlardır. 2. Öteki ağalar da türlü sebeplerden toprak sahibi olmuş, zengin olmuş kişilerdir. Bunların güçleri, önceleri yalnız ekonomik güçleridir. Sonraları buna dayanarak hükümet güçlerini de kendi güçlerine katmaya çalışmışlardır ve de katmışlardır. Gelelim şimdiki duruma. Türkiye'de bir ağalar saltanatı vardır. Cumhuriyetin ilk yıllarında bunlar hükümetin politikasına %100 hakim değillerdi, sinmişlerdi. Hükümette onların dedikleri olmuyordu. Yani doğrudan doğruya demek istiyorum. Kabuklarına çekilmiş, bekliyorlar, öylece duruyorlardı. Ama hükümet de %100 onları ortadan kaldıramıyordu. Ortaya çıkmak için uygun bir yer, zaman bekliyorlardı. Atatürk'ten sonra bir durgun çağ başladı. Bu çağda gittikçe güçlenmekte olan ağalar hızlarını iyice artırdılar. Atatürk'ten gelen devrimci hız sürüp gittiğini sanıyordu. Köy enstitüleri açıldı. Köy enstitüleri ağaların elindeki köylüleri ister istemez uyaracaktı. İlkin, ağalar bu okulların ne olup olmadığını anlamadılar. Sonradan baktılar ki, bu okullar karanlıklarını deliyor, büyük bir tehlike oluyor onlar için. Öyle bir propagandaya başladılar ki, köydeki anayı enstitüdeki oğluna düşman kıldılar. Gene dayanakları din elden gidiyor, okuyanlar gavur oluyor, ahlak bozuluyordu. Bu işte şehirlerdeki gericilerden de kendilerine büyük yardımcılar buldular. Bir de politik faydalar çıktı ortaya. Ortaya çıkan partiler köyde köylünün faydasına dayayamazdı sırtını. Dayasa dayasa ağanın faydasına dayardı. İşte böylelikle ağalarla politikacılar birleştiler. Bu sefer ağaları partiler paylaşamaz oldular. Hangi partide ağa çoksa o partinin seçim gücü daha çoktu. Önce Halk Partisi ağaların hoşuna gitmek için köy enstitüsünün yüksek kısmını kapattı. Bu %100 birkaç ağayı kendisine çekmek içindi. Sonra güçlenen ağalar enstitüleri toptan kapattılar. Böylelikle ağaların önlerindeki en büyük engel kalkmış oldu. Şimdi aydınlar diretiyorlar. Köy enstitüleri açılsın da açılsın. Havanda su dövüyorlar. Böyle bir sistemde köy enstitüleri açılamaz. Bunu bilerek savaşıyorlarsa bir diyeceğim yok. Eğer açılır umutları varsa avuçlarını yalasınlar. Köy enstitüleri son yıllarda ölü hale gelen halk evleri de kapatılınca ağalar karşısında hiçbir engel kalmadı. Halka giden bütün yollar kapatıldı. Son yıllarda ağalar iki güce birden sahip oldular. Biri ekonomik güç, öteki de politik güç. Bunların karşısında yalnız aydınlar kaldı. Eskiden ağaların ekonomik güçleri yalnız topraklarının sınırlarında kalıyordu. Şimdilerde bu güç şehirlere, kasabalara girdi. Ticarete, sanayiye el attı. Çukurova'dan, Ege'den, hatta Doğu Anadolu'dan birçok örnekler verebilirim. Çiftlik temel oldu. Çiftliğin getirdiği parayla bazı kimseler fabrikalar kurdular, ticarethaneler açtılar. Çukurova'daki büyük fabrikalardan, ticarethanelerden bir kısmı çiftliğin olan ağalarındır. Bunların bir kolları çiftliklerinde, bir kolları da fabrikalarında, ticarethanelerindedir. Çiftliği olmayan, işe fabrika kurmakla, ticaretle başlamış, bir takım kişiler de çiftlik almaya başladılar. Buna da Ege'de, Çukurova'da birçok örnekler verebilirim. Ekonomik görünüş bu. Gittikçe iki güç bir yerde birleşiyor. Bunlar böylelikle dört bir yanı sara dursunlar, bütün güçleri ellerinde toplaya dursun, bunun karşısındakiler ne yaptılar? Yani aydınlar, emekçiler. 17 yılda bunlar politik, ekonomik, yenilmez bir güç haline gelirlerken, halk güçleri hep baltalandı. Emekçiden yana olan partiler kuruldu. Türlü bahanelerle bunlar kapatıldı. Kuranların başlarına olmadık işler açıldı. Türlü karalar çalındı. Emekçi taraftarlarına vatan haini bile dediler. Nerede işçi, köylü teşkilatlanmaya doğru bir adım attıysa, ağaların etkisindeki politika onların başına hışım gibi indi. Böylelikle ortaya korkunç bir dengesizlik çıktı. Halk hakkını arayamıyor, birleşemiyor, bu dengesizlik keşmekeş daha sürüp gidiyor. Politikacılar da 20. yüzyılda bunun böyle, tam bu minval üzere sürüp gideceğini sanıyorlar. Gören göz kılavuz istemez derler ya, yalan. Gören göz kılavuz istiyor, hem de nasıl? Ağalar hem görüyor, hem de 100 yıllık oyunlarına eskisi gibi, eskisinden daha beter devam edip gidiyorlar. Şimdi bunlar politik güçleriyle, ekonomik güçleriyle, bir de propaganda güçleriyle halkın karşısındalar. Gittikçe büyüyorlar. Bir söz vardır, bırak sarhoşu yıkılana kadar gitsin derler. Para verip gazete çıkarttırıyorlar. Para verip adam tutuyorlar. Halkı tutan, o halk için bir ışık olan köy enstitüsünü tutanlara, emekçinin hakkıyla birlikte olanlara sövdür ha sövdür ediyorlar. Bence bunlar işi daha da azıtacaklar. 30 yıldan bu yana gelişleri bunu gösteriyor. Şimdi ilerici, emekten yana olanlara sövüyorlar. Yarın hapsedecekler. Başlarına türlü haller açacaklar. Bir şey bilmiyorlar. Halkı toptan imha etmedikten sonra 20. yüzyılda halk emeğini yedirmemeyi öğrenmiştir. Evet, halkı toptan imha etmedikten sonra önüne geçemezsin. Halk hakkını alacak. Bir halk şairinin dediği gibi, serdari halimiz böyle ne olacak? Kısa çöp uzundan hakkın alacak. Mamurlar yıkılıp viran olacak. Akıbet dağılır ilimiz bizim. Yukarıdan beri söylediklerimi bir araya toplayayım. Önce toprak, sonra ticaret ve sanayi gücü. Bunlarla birlikte politik güç. Sonra gittikçe organize bir hale gelmek. Bununla birlikte müthiş bir propaganda gücü. Gazeteler çıkarmak, yardakçılar tutmak, milliyetçi kalıbına girmek, karşıdakilere vatan haini demek, bütün gerici öğeleri, sahte dindarları bir araya getirmek, bir araya gelmeye çalışan emekçi gücünü parçalamak, bunun sonu ne mi olacak? Ağalar daha nereye kadar güçlenecekler? Getirdim sizi bir umutsuzluk kapısına bıraktım. İş hiç de sanıldığı gibi değil. Bizim tarihimizde ilk olarak emekçilerle aydınlar birleşiyorlar. Bu birleşmenin önüne geçmek için türlü çabalar gösteriliyor. Ama birleşecekler. Emekçi gücüyle birleşen aydın gücünün önüne hiçbir şey geçemez. Şimdilik bu birleşme bir kıpırtı halinde. Yakında büyüyecek. Gene biliyorsunuz ki hak neredeyse güç oradadır. Hakkın bazı yenildiğini görmüşsek de bunun yalancı bir yenilme olduğu çok geçmeden anlaşılmıştır. Gene yeniden söylüyorum. Kısa çöp uzundan hakkını alacak. Ya insanoğlunun hakkı? Kısa çöp, kısa çöpken. Kasaba politikacıları. Fakir fıkaralar el birlik edek. Gelin 5-10 tane mezar kazalım. Çeltik arkın başladılar geliyor. Gelin 5-10 tane mezar kazalım. Bu iş gayet yakın zannetmem Irak. Çeltik ekilirse el tutmaz kürek. Eninde sonunda bizlere gerek. Gelin 5-10 tane mezar kazalım. Fıkaranın zaten kötü bahtı var. Zenginlerin cibinliği tahtı var. Sivrisineğin de bize ahtı var. Gelin 5-10 tane mezar kazalım. Vakti müsaitler tarlaya göçün. Sivrisinek var ha gözünüz açın. Durman arkadaşlar çocuklar için. Gelin 5-10 tane mezar kazalım. Sivrisinek dermanımız almadan, yerler yumuşak kurağını bulmadan, İşin gücün firavunu gelmeden gelin 5-10 tane mezar kazalım. Kiminiz bel alın, kiminiz kürek, bu iş bize ait hazırlık görek. Komşu köylerde hep haber verek, gelin 5-10 tane mezar kazalım. Yarın heyet gelir verilir emir, bu sahanın yeri yolsuz mu denir? Fakir fıkaranın çocuğu ölür, gelin 5-10 tane mezar kazalım. O sahada sivrisinek beslenir, uslanmayan fıkaralar uslanır. Beyaz kefen üzerine süslenir. Gelin 5-10 tane mezar kazalım. Ali Dilci der ki dinler mi aman? Çeltikçinin kastı hepsinden yaman. Ölüm muhakkaktır geldiği zaman. Gelin 5-10 tane mezar kazalım. Bu çeltik sorununu bir örnek olarak ele alıyorum. Çeltik büyük masraf, büyük para isteyen bir iştir. Suyu, tarlası, ırgat parası. Sonra çeltik en çok para kazandıran bir üründür. 1'e 80, 1'e 100 verir. Bazı çeltikler vardır ki 1'e 120 de verir. En az 3 ay, en çok 5 ayda bu ürün gelişir. Yani 5 ay önce yatırdığın paranın birkaç mislini hemen alabilirsin. Kim ekebilir bu çeltiği? Kim ekecek? Tabii ki ağalar. İşte böyle kolay kazanç sağlayan bu ürün üstüne öyle dalavereler döner ki akıl hayal almaz. Bir insan otursa da çeltik üstüne döndürülen dalavereleri yazsa ciltlerle kitap olur. Ve de bu kitapları okuyanlar insan soyundan utanır. O dalavereleri burada yazmamın mümkünü yok. Onun için bu faslı geçelim. Çeltik ekimi başlamadan köylünün içine bir korkudur düşer. Sıtma korkusu, ölüm korkusu. Çeltikten dolayı yapılan bataklıklar havayı zehirler. Çeltik sahalarına yakın köyler kokmuş bataklık havası almak zorundadırlar. Bu bataklıklardan bir sivrisinek çıkar ki bulut örneği. Buna inanılamaz. Gerçekten bulut gibi karartır gökyüzünü sivrisinek. İnsanlar değil, hayvanlar da tedirgin olurlar. Sabahleyin kalkarlar ki avludaki atların, ineklerin, öküzlerin sırtları kızıl kan içinde kalmış. Bizim köyün insanları atlarını sinekten kurtarmak için bir usul buldulardı. Geceleri atlarını dağa çekiyorlardı. Göz önüne getirin ki köylülerin çoğu cibinliksiz. Çocukların yüzleri, bedenleri paramparça. Kadınların, erkeklerin yüzleri, gözleri şiş şiş. Ve çocukların karınları, gebe karınların karnı gibi. Boyunları ip incecik. Çeltik ekimi zamanı, çocukların kırım zamanı. Ve çocuklar çeltikten dolayı mutlaka öleceklerdir. Yukarıdaki şiir, çeltik ekimi zamanı gelirken, ölecekler için daha önceden mezar kazmayı çağrıdır. Bu bir haykırıştır. Bu işte Ali Dilci tek değil. Son yıllarda Çukurova'da yetişmiş halk şairlerinin hepsi böyle acılı şiirler yazmışlardır. Çukurova'da çeltikten dolayı her yıl yüzlerce çocuk ölür. Buna insan yüreği dayanmaz. Bu düpedüz bir kırımdır. Bu çeltikçiler kim? Bu memleketin çocukları. Üstelik de birçoğu, hani şu milliyetçiler var ya, onlardan. Bunlar bu vatanı sevmezler mi? Sevmez olurlar mı? Hele yanlarında bir vatan, bir millet sözü açın. Görün ki iki gözleri iki çeşme. Ah vatan, vah vatan. Şimdi şunu da şurada yazmadan geçmeyeyim.
Ayrım sonu.